Kitabın adı Gökleri Süsleyen Kartal. Yazarı Wilbur Smith. 17. ayrım. Ella yavaşça içeriye girdi ve masaya yaklaşarak onun gözlerini inceledi. Bunu sık sık yapıyordu. Günün birinde bu yüzdeki ifadeyi resmetmek istiyordu. Debra'nın kör olduğunu gösteren hiçbir iz yoktu bu yüzde. Sanki her şeyi en derin noktalarına kadar görüyormuş gibiydi. Bu gözlerde mistik, sakin bir şeyler vardı ve Ella'ya endişe ve üzüntü veriyordu. Debra kayıt çalışmasını bitirip cihazın düğmesine bastı ve sonra başını arkaya çevirmeden konuştu. ''Sen misin Ella?'' Ella şaşırmıştı. ''Nasıl anlıyorsun bunu?'' ''İçeriye girdiğinde havanın hareketlendiğini hissettim ve sonra da senin kokunu aldım.'' ''Evet, bir fırtına çıkaracak kadar iri olduğumu biliyorum ama bu kadar kötü mü kokuyorum?'' Debra bir kahkaha attı ve ''Neft yağı, bira ve sarımsak kokuyorsun.'' deyince Ella da bir kahkaha atmaktan kendini alamadı. ''Pekala, resim yapıyordum. Sonra rosto için sarımsak ayıkladım ve bir arkadaşla da bira içtim.'' Bunları söyledikten sonra sandalyelerden birine oturup sordu. ''Kitap çalışması nasıl gidiyor bakalım?'' ''Hemen hemen bitti sayılır. Yarın daktilo için verebilirim. Kahve ister misin?'' Debra bunu söyleyerek kalktı ve ocağa gitti. Ella onun her ateşe yaklaşışında korkudan dişlerini gıcırdatmasına karşın ona yardım teklif edemeyeceğini artık öğrenmişti. Bu kız kimseden yardım istemeden yaşamını sürdürmek istiyordu ve kimse de ona karışamazdı. Odayı öylesine muntazam tanzim etmişti ki hiç görmediği halde her istediğini anında bulabiliyordu. Kendi dünyasında kendine güveni olarak dolaşabiliyor, kimseye muhtaç olmadan her işini yapıyor, yemeklerini pişiriyor, istediğini rahatça sağlayabiliyordu. Haftada bir yayıncının bir adamı Kudüs'ten gelip onun doldurduğu set bantlarını alıyor ve daktilo için sekreterlere götürüyordu. Bu kurye ayrıca onun posta işlerine de yardım etmekteydi. Yine haftada bir Ella ile tekneye binip Tiberias'a alışverişe gidiyor, her günde taş iskeleden suya atlayıp bir saat yüzüyordu. Arkadaş olduğu yaşlı bir balıkçı arada sırada gelip onu alıyor, birlikte balık tutup kürek çekiyorlardı. Ella'nın evinde genellikle misafirler oluyor, gürültü ve neşeli kahkahalar kulaklarına kadar geliyordu. Ama bu evin içi her zaman sessiz ve sakindi. Saatlerce kendini güven içinde hissederek çalışabiliyordu. Ancak geceleri korkunç bir yalnızlığın pençesinden kurtulamıyor, sadece kendisinin bildiği gözyaşlarını yastığına akıtarak ağlıyordu. Debra kulplu büyük kahve bardağını Ella'nın yanına bıraktı ve kendi bardağını da çalışma masasına götürdü. Sonra onun yine şaşıracağını bildiğinden gülümseyerek söyle bakalım dedi. Neden kıpırdanıp duruyor ve parmaklarınla sandalyenin kenarında tempo tutuyorsun? Evet, bana söyleyeceğin önemli bir şeyler olmalı değil mi? Ella bir süre tereddüt içinde düşündü, sonra evet hayatım dedi. Tamamen haklısın. Durdu ve derin bir nefes aldı. O geldi Debra, beni görmeye geldi ama biz bunu zaten bekliyorduk değil mi? Debra elindeki kahve bardağını masaya bıraktı. Yüzünde en küçük bir heyecan ifadesi yoktu ve elleri titremiyordu. Ona nerede olduğunu söylemedim. Nasıldı Ella? Nasıl görünüyordu? Biraz zayıflamış gibiydi. Yüzü de son gördüğümden daha soluktu ama yine her zamanki yakışıklı işte. Hala şimdiye kadar gördüğüm en yakışıklı erkeğin o olduğunu söyleyebilirim. Debra bir an düşündü ve sordu. Saçları nasıldı Ella? Saçlarını biraz uzatmış mı? Evet, galiba. Simsiyah saçları yanları yumuşacık ve kıvırcık. Kulaklarını hafifçe kapıyor işte. Ensesi de bildiğin gibi kıvır kıvır. Debra gülümseyerek başını salladı. Saçlarını kestirmediğine sevindim. Bir süre konuşmadan oturdular. Nihayet Debra adeta utanıyormuş gibi heyecanlı bir tonla "Ne dedi sana?" diye sordu. "Ne istiyordu?" "Sana bir mesaj gönderdi." "Ne diyor?" Ella David'in söylediklerini aynı sözcüklerle tekrarladı. Debra onu dikkatle dinledikten sonra yüzünü beyaz duvara çevirdi. ''Şimdi lütfen beni yalnız bırakır mısın Ella? Yalnız kalmak istiyorum. Benden senin yanıtını istiyor. Onu yarın sabah arayacağıma dair söz verdim. Sana daha sonra gelirim ama şimdi ne olur git.'' Ella onun gözlerinden birkaç damla yaşın yanaklarına doğru süzüldüğünü görünce sessizce kalktı ve kapıya doğru yürüdü. Arkasında onun hıçkırıklarını duyabiliyordu. Ama geriye dönmedi ve yoluna devam etti. Taş iskelenin yanından geçip terasa çıktı. Tuvalinin başına oturup fırça ve paletini aldı, tekrar resmine başladı. Öfkesini fırçadan ve tuvalden çıkarmak ister gibi fırçayı sallayıp duruyordu. David pilot odasındaki telefona yakın bir yere oturmuş, basınçlı uçuş elbisesinin içinde terleyip ikide bir saate bakarak bekliyordu. 7 dakika sonra saat tam 10'da Joe ile yüksek irtifa kırmızı alarm görevine başlayacaktı. Ve Ella hala aramamıştı. Sabırsızlık ve öfke içini kemirir gibiydi. Ella'nın saat 10'a kadar arayacağını tahmin etmiş ve beklemişti. Ancak henüz hiçbir haber yoktu ve telefon inadına susuyordu. Joe'nun "Haydi Davy" diye seslenmesi üzerine başını salladı ve kapının önünde bekleyen elektrikli arabaya doğru yürüdü. Araba tam hareket etmek üzereydi ki pilot odasındaki telefonun zilini duydular. Arabanın sürücüsüne "bekle biraz" diyerek aşağıya atlarken telefona yanıt veren Robert'ın da ona el salladığını gördü. "Telefon sana, David." Ella'nın sesi boğuk ve uzaklardan geliyormuş gibiydi. "Özür dilerim David. Daha önce de aramaya çalıştım ama buradaki santral..." David hala öfkeliydi ancak ona belli etmek istemedi. "Tamam, tamam, anladım. Onunla konuşabildin mi?" "Evet Davy, mesajını verdim ona." "Pekala, ne diyor?" "Bana hiçbir şey söylemedi." "Hay Allah, nasıl olur Ella? Bir şeyler söylemiş olmalı." "Şey, dedi ki..." Ella tereddüt içindeydi. "Sana onun sözlerini tekrarlayacağım şimdi. Dedi ki, ölüler canlılarla konuşamaz. David için ben bir yıl önce öldüm." David ahizeyi iki eliyle birden tutuyor ama yine de titremesine engel olamıyordu. Hattın diğer ucunda Ella ondan ses çıkmayınca sordu. "Hala orada mısın Davy?" "Evet, buradayım." Sesi fısıltı halinde çıkmıştı. Bir süre aralarında derin bir sessizlik oldu, sonra David konuştu. "Yani hepsi bu kadar mı?" "Korkarım ki öyle Davy, üzgünüm." Joe kapıdan kafasını uzattı ve seslendi. "Hey Davy, kısa kes, göreve geç kalıyoruz, tamam mı?" "Şimdi gitmek zorundayım Ella. Çok teşekkür ederim." David onun "güle güle David" diyen sesinde aradaki uzun mesafeye karşın bir sempati olduğunu anladı. Uçakların bulunduğu hangara araba ile giderken içindeki öfkenin yeniden kabardığını hissediyordu. Mirage'in kokpitinde alarm nöbeti tutarken yaşamında ilk kez kendisini bir uçak içinde bu kadar rahatsız hissetti. Sanki bir tuzağa yakalanmıştı. Öfkeliydi ve durmadan terliyordu. Uçuşa hazırlık kontrolleri arasında geçen 15'er dakikalık süreler bile ona saatler gibi gelmeye başlamıştı. Makinistler uçağın dibine çömelip oturmuşlar, aralarında konuşup şakalaşıyorlar, birkaçı da dama oynuyordu. Bu insanların mutlu olduklarını, rahatça konuşup gülüştüklerini görmek bile onu kızdırıyordu. Birden mikrofon düğmesine basıp "Tubi" diye bağırdı. Ses hangardaki hoparlörde de duyulmuş ve mızrak filosunun şef makinisti olan tıknaz genç adam, hemen uçağın gövdesine dayalı merdivene tırmanıp kanopiden kokpitte oturan David'e bakmıştı. David öfkeli bir tonla "ön camda leke var" diye söylendi. "Kahvaltı tabağı gibi kullanıp kirletilen bir ön camdan migleri nasıl görebileceğim acaba, söyler misin bana?" Onu bu kadar kızdıran leke ön camın dış tarafına nereden geldiği belli olmayan minicik bir karbon parçasıydı. Ve pırıl pırıl camın üzerinde hemen görülüyordu. Tubi camın temizliğine kendisi bakmıştı ancak bu karbon parçası temizlik yapıldıktan sonra rüzgarla gelmiş olacaktı. Şef makinist camı hemen temizledi ve ayrıca bir güderi ile parlattı. David'in bu kadar insan içinde şef makiniste azarlaması bunu duyan herkesin garibine gitmişti. David'i tüm pilot ve makinistler severlerdi ve şimdiye kadar onu hiç böylesine öfkeli görmemişlerdi. Herhalde kırmızı alarmda boşu boşuna beklemek sinirlerini bozmuştu. Ön camdaki bir leke de her pilotu öfkelendirebilirdi. Camın pırıl pırıl olduğunu gören David öfkelenmekte haksız olduğunu bildiği halde "tamam, şimdi oldu" diye homurdandı. Tubi ona gülümsemiş ve parmağı ile tamam işareti verip merdivenden inmişti. Makinist aşağıya henüz inmişti ki kulaklıklarda önce bir çıtırtı sonra da Brig'in sesi duyuldu. "Kırmızı alarm, kalkış, kalkış." Yine aynı şeyler oluyordu. Gaz kolunun sonuna kadar açılması ve motorların %100 devirle çalışmaya başlamasından birkaç saniye sonra yerden kesilmiş tırmanmaya başlamışlardı. David düğmeye basıp harekat merkezini aradı. "Çöl çiçeği, burası parlak mızrak. Havalandık ve tırmanıyoruz, tamam." "Anlaşıldı David, hava sahamızda tanınmayan bir uçak görüldü. Büyük olasılıkla yine bir Suriye oyunu olacak. 26 bin fit irtifada ve yaklaşık 3 dakika sonra buralarda olacaklar. Gideon saldırı planını uygulayacağız. Yeni başınız 42 derece ve onu hemen önlemenizi istiyorum." David ona gereken yanıtı verdi ve Mirage'in burnunu biraz ufkun altına indirdi. Plan Gideon, düşman radarlarına yakalanmamak için arazi karıştırmasından yararlanmak üzere hedef bölgesine alçak irtifadan süratli yaklaşmayı gerektiriyordu. Görev yerine radara yakalanmadan gelen bir av uçağı, burada ani ve süratli bir taarruz tırmanışı ile atış istifarını buluyor ve hiç beklenmedik bir anda hedefin üst ve arkasına çıkıyordu. Arazi engebesinin örtüsünden yararlanmak üzere yere birkaç metre kadar yaklaşmışlar, tepeleri aşarak vadilere dalarak Ürdün'e doğru uçuyorlardı. Bir ara bir koyun sürüsünün üzerinden korkunç bir gürültü ile ve büyük süratle geçtiler ve başlarını çevirdiklerinde sürünün tamamen dağılmış, hayvanların sağa sola kaçışmakta olduğunu gördüler. Parlak mızrak, burası çöl çiçeği, sizi radarda göremiyoruz. David kendi kendine, çok iyi, düşman da göremez o halde diye söylendi. Harekat merkezi devam ediyordu. Hedef düşman uçağı. Radar taraması yapın ve bulun onu. Birik onlara düşman uçağının koordinatlarını hemen vermişti. Konuşma henüz bitmişti ki Joe'nun sesi duyuldu. Lider, burası 2. Hedefle temas var. David gözlerini kendi radar ekranına çevirdi ve Joe'nun verdiği menzil ve kertece göre taramasını başlattı. Bu kadar alçak irtifalarda yüksek süratlerle uçarken pilotların gözlerini radar ekranına çevirip hedef taraması yapmaları oldukça riskli bir işti. Ama hedefi bulmak için bunu yapmak zorundaydılar. Bir süre daha uçtuktan sonra David ekranın kenarlarına yakın bir yerde hedef anlamına gelen hareketli minik işareti gördü. Hedef teması tamam. Menzil 9-6 mil. Paralel baş ve rota. İrtifa 25.500 feet. David yine o her zamanki öfke ve nefret hissinin kabarmaya başladığını hissetti. İçinde sanki bir yılanın soğuk hareketleri vardı. Beseder 2. Hedef kilitlemesi yap ve önleme süratine geç. Gaz kolunu sonuna kadar açıp süpersonik sürate geçtiler ve David başını kaldırıp önlerinde uzanan dağların mavimsi gri tepelerine bak. Havada cumulonimbus bulutları görülüyordu. Dağların tepeleri insanın hayal gücünü harekete geçiren çeşitli şekillerde oluyor, bazen kule ve taretlere, bazen gururlu dimdik duran, bazen de matem tutan üzüntülü insanlara benziyorlardı. Hatta satranç taşlarına benzeyen tepeler de vardı. Bu tepelerin aralarında da derin vadiler, dere yatakları yer alıyordu. Üzerlerinde gökyüzü doğal olmayan koyu bir mavi renge bürünmüş, bazı yerlerde ise garip bir griye dönüşmüştü. Bazı noktalarda incecik cirrocumulus bulutları vardı. Güneş tüm haşmetiyle iki uçağın üzerinde parlıyordu. Fakat hedefi hala görememişlerdi. Onun yükseklerde bir yerlerde bulut dağları arasında olduğunu biliyorlardı. David tekrar radar ekranına baktı. Radarı tarama modundan çıkarıp hedefe kilitlemişti ve şimdi büyük bir hızla ona yaklaşırlarken kendi pozisyonları ile onunkini değerlendirebiliyordu. Hedef uçak onların sağ taraflarında 20 mil kadar açıkta ve onlara paralel olarak uçuyordu. Onlardan daha yüksek bir irtifadaydı ve hızı da onların hızının yarısından biraz fazlaydı. Güneş hedefin ötesindeydi ve David ona daha yüksek bir irtifadan ve sağ taraftan taarruz etmeyi düşünerek planlamasını yaptı. Joe'yu sağa dönüyoruz diye uyardı ve hedefin arkasından geçip sağ tarafına güneş altına girdiler. Joe ona sürekli olarak kerteriz ve menzil vermekteydi. Hedef uçakta bulunan pilotun daha alçak bir irtifada ve arkasında bulunan tehditlerden haberi yok gibi görünüyordu. 2. Burası lider, sistemlerini hazırla. David gözlerini radar ekranından ayırmadan silah konsolundaki ana şalteri açtı. Sonra kanat uçlarında takılı bulunan havadan havaya Sidewinder füzelerinin devrelerini çalıştırdı ve kulağına gelen elektronik sesi dinleyip başını hafifçe salladı. Bu ses füzelerin henüz kendilerini uyaracak bir infraruj kaynak bulmadıklarını gösteriyordu. Bu infraruj kaynağı bulduklarında devre oranı ve ses volümü artacaktı. David ses ayarını biraz azalttı. Daha sonra pilot koltuğunun hemen altında bir pod içinde bulunan bir çift 30 milimetrelik topu atışa hazırlamak üzere silah şalterini açtı. Lövye üzerinde bulunan tetik de yerinden çıkmıştı ve David kendini atışa alıştırmak için parmağını tetiğin üzerine koyup bir süre orada tuttu. 2. Burası lider. Ben görerek uçuşa geçiyorum. Bu Joe için bir uyarıydı ve onun tüm dikkatini radar ekranına vererek lidere gerekli bilgileri aktarması gerektiğini belirtiyordu. Hedef şimdi saat 10 yönünde ve üzerimizde. Menzil 2-7 mil, tamam. David gözlerinin tüm gücüyle pırıl pırıl gökyüzünde ve bembeyaz bulutlar arasında hedefi görebilmek için bakınıp duruyordu. Birden onları gördü. Ancak hedef bir tane değildi ve 5 uçak birbirlerine yakın kolda uçuyorlardı. O sırada Joe ona yeniden menzil söyledi. Menzil 1-3 mil, tamam. David onları artık çok net olarak görebiliyordu ve delta kanatlarından, yüksek kuyruk yüzeylerinden bunların MiG-21J olduklarını hemen anlamıştı. Joe'ya hedef görerek menzilde diyerek haber verdi. 5 tane MiG-21J, sesinin tonu sakindi ama bunu kendini zorlayarak yapmıştı ve aslında içinden kabararak taşmak üzere olan öfkesini güçlükle frenleyebiliyordu. Öfkesi şimdi renk ve şekil değiştiriyordu. artık kara ve acı verici değildi. Soğuk, parlak bir kılıcın ağzı gibi keskin olmuştu. Hedef ihlalde. Joe, hedef uçakların İsrail hava sahasında olduklarını doğruluyordu. Ve sesi de David'inki gibi sakin değildi. David sesinin tonundan onun da en az kendisi kadar büyük bir öfke içinde olduğunu hemen anlamıştı. Hedef uçakların arkasında yaptıkları dönüş yaklaşık 15 saniye sonra tamamlanacaktı. Ve David pozisyonlarına baktığı zaman onlara iyi bir yaklaşma yaptıklarını gördü. Düşman uçakları kolu kuyrukları altında yaklaşmakta olan tehditten habersiz, sakin ve dengeli bir tarzda uçuşlarını sürdürüyordu. Mirajlar düşman uçak radarlarının ölü noktasından yaklaşmaktaydı. Daha sonra belirli bir noktada David ani çekişle onların üstünde bir irtifaya çıkarak yukarıdan ve arkadan saldırıya geçecekti. İleriye doğru baktığında şansın kendilerine ilave bir avantaj sağlamış olduğunu gördü. Önlerindeki büyük bir bulut kümesi güneşi arkasına alarak yapacağı tırmanışı perdeleyebilecekti. Bu bulutlardan yararlanıp Afrika'da boyar avcılarının çiftlik sığırlarının arkasına gizlenerek yaban sığırlarına yaklaşmaları gibi görünmeden yaklaşabilecekti. Birden kulaklıkta Joe'nun "Hedef sağa baş değiştiriyor" diyen uyarısını duydu. MiG'ler birden uçuş başlarını değiştirmişler, Suriye sınırına doğru dönüşe geçmişlerdi. Kendi düşüncelerine göre onlar görevlerini tamamlamış sayıyorlardı kendilerini. İsrail hava sahasını rahatça ihlal etmişler, akıllarınca bayraklarını düşman topraklarına taşımışlar ve şimdi de huzur ve görevlerini yapmış olmanın rahatlığı içinde üstlerine dönüyorlardı. David içinde kabaran öfkeye artık hakim olamıyordu. Tırmanışa başlamadan önce birkaç saniye zor bekledi. Taarruz tırmanışına başladığında düğmeye bastı ve "İki, burası lider" diye konuştu. "Taarruz tırmanışına başlıyorum." "Anlaşıldı lider, seni izliyorum, tamam." David lövyeyi hafifçe çekti ve adeta bağırsaklarını karınlarından sökecek kadar büyük korkunç bir hızda tırmanışa geçtiler. Arazi gölgelemesinden çıktıkları anda çöl çiçeği onları radar ekranlarında görmüştü. "Parlak mızrak timi, sizi gördük. Dost düşman sinyali göster, tamam." David ve Joe sırtları koltuklarının arkalığına yapışmış olarak taarruz tırmanışında olmalarına rağmen gelen mesaja uyup hemen IFF cihazını çalıştırdılar. Bu sistem sayesinde yer radarlarına imajları çevresinde belirli bir işaret oluşacak ve operatörler onları hemen tanıyabileceklerdi. Düşman uçakları ile köpek dalaşında hava muharebesi olsalar bile IFF ile yer radar ekranlarında mirajlar hemen belli olacaktı. Birik Harekat Merkezi'nden "Tamam, sizi IFF'te izliyoruz" derken onlar küme bulutlarının arasından müthiş bir hızla tırmanışlarını sürdürüyorlardı. David'in gözleri uçuş aletleri ile radar ekranı arasında gidip geliyordu. Hedefe oldukça yaklaşmışlardı ve hedef uçaklar şimdi ekran üzerinde ayrı ayrı görülebiliyorlar, minik parlak noktalar halinde birbirlerine yakın uçuyorlardı. Joe ikisi arasındaki özel komünikasyon bandında "Hedef uçaklar sürat arttırıyor ve sağa dönüşü keskinleştiriyor" diye uyarınca David onların manevralarını önlemek için gerekeni yaptı. David onların yaklaşmalarından haberdar olduklarını sanmıyordu. Bu ani dönüşleri tesadüfi olacaktı. Altimetre ve radar ekranına bakınca onların irtifa üzerine çıktıklarını gördü. Şimdi onların biraz gerisinde ve üstlerinde bulunuyorlardı ve güneş de tam arkalarındaydı. Taarruz için ideal bir pozisyondu bu. Joe'yu taarruz paterninin son bacağına giriyorum diyerek ikaz ettikten sonra keskin bir yatışla adeta terse geçerek dalışa başladı. Hedefe yaklaştıkça sürati de artıyor, miraj adeta bir rokete dönüşüyordu. Hedef uçaklar şimdi tam önündeydi, nişangahın ışığı yanmıştı. Kanat ucundaki Sidewinder havadan havaya vizeler, hedef uçaklardan gelen radyasyonu almışlar, infraruj ışınların etkisiyle çalışmaya başlamışlardı. David onların çalıştığını gösteren elektronik sesi kulaklarında duyabiliyordu. Bulutların arasından korkunç bir hızla düşmanın üzerine indiler ve aniden meydana çıktılar. Hedef uçaklar şimdi bir ad altlarında ve önlerinde bulutların arasındaki bir koridora uçuyorlardı. MiG'lerin gümüş rengi gövde ve kanatları güneşin ışınları altında pırıl pırıldı. Kokpitlerin gerisindeki kırmızı, beyaz ve yeşil renklerden oluşan işaretler belli oluyordu. MiG'ler tipik şekilleri, hafif geriye meyilli kanatları ve hemen tanınan kuyruk düzenleriyle önlerinde gidiyorlardı. 17. ayrımın sonu. Sayfa No. 160. Devamı 18. ayrımda.